Efendim merhaba. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkam Radyo'da bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda 1. Murat Han'la ilgili batılı kaynaklarda aktarılan bazı anlatılardan bahsetmiştik. Bu anlatılar kuşkusuz Batı'nın kendi kahramanlarını ortaya çıkarma çabasının sonucu olarak karşımızda duruyor. Çünkü Batı'da geçmişte anlatılacak çok büyük kahramanlıklar olmadığı için Batı yaptığı bir takım küçük hamleleri bile çok devasa olaylarmış gibi aktarmayı sürdürüyor. Hatta bunun filmlerini bile yapıyor. Yani biz kendi kahramanlarımızın filmini yapsak belki yani yüzlerce film yapmak zorunda kalabiliriz. Yapmaya çalışıyoruz. Gerçi onu da pek becerdiğimiz söylenemez ama mesela batılı kaynaklarda aktarılan ve gerçekle pek de uzaktan yakından alakası olmadığını düşündüğüm bir hikayeden işte 300 Spartalı diye bir film yapıyorlar mesela ve ortaya devasa bir şey çıkıyor. Kendi ufak tefek adımlar atmış, hamleler yapmış kahramanlarını Batı elindeki kaynakları kullanarak çok ciddi şekilde parlatabiliyor. Kitaplarında da bunlardan bahsedebiliyor. Geçtiğimiz programın Murad Hüdavendigar'la ilgili onu şehit eden Sırp prensiyle ilgili yapılan bir anlatıyı aktarmıştık. Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Değerli Okay Tiryakioğlu 1. Murat Han'ın eşkali ve hususiyetiyle ilgili bir metin okuyacağını söylemişti. Bu programımızda inşallah buradan başlayacağız. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Çok teşekkür ederim.
Evet, 1. Murat Han'la alakalı bir metin var. Yanılmıyorsam Aşık Paşazade'nin tarihinde, Tevarih-i Ali Osman'da. Evet. Onu aktaracaktınız, okuyacaktınız. Buyursunlar lütfen.
1. Murat Bey, bak bey deniyor İbrahim'cim. Hı-hı. Zaten o dönemde henüz daha bey diyorlar 1. Murat Han'a. Gazi Hüdavendigâr diye anılmış olup 4. Osmanlı hükümdarıdır. Klasik ve kaynameler 1326 yılında doğduğundan bahsederler. Bu sırada babası Orhan Gazi 2 senedir beyliğin başındaydı. Kendisinden mada 5 erkek ve 1 kız kardeşi bulunduğu bilinmektedir. Erkek kardeşleri Süleyman Paşa, Sultan Bey, Kasım Bey, İbrahim Bey ve Halil Bey'dir. Kız kardeşi Fatma Sultan'dır. Bunların en büyüğü Süleyman Paşa'ydı. Onun 1359 yılında kazayın vefatı üzerine Murat Bey tahta namzet olmuştu. Sultan Bey, Kasım Bey ve İbrahim Bey daha evvel vefat etmiş bulunuyorlardı. Süleyman Paşa, Murat Bey'in anne bir kardeşiydi. İkisinin de anneleri Türklerin Nülfer Hatun olarak andıkları Yarhisar Tekfur'un kızı Halefera'ydı. Orhan Bey'in 1360 senesinde vefatı üzerine ağabeyi Süleyman Paşa'dan sonra Rumeli'deki kuvvetlerin kumandanı olan Murat Bey, riyasete devlet işlerinde büyük nüfuzu bulunan ahilerin tensibiyle geçti. İlk iş olarak Sultan Üyü'nde kendisine muhalefete kalkışanları ve kardeşi Halil Bey'i bertaraf etti. Halil Bey, Bizans İmparatoru Kantekuze'nin kızı Prenses Theodora'dan doğmuş olup babası tarafından pek sevilirdi. Murat Bey, hükümdar olduğu zaman 34 yaşında bulunuyordu. Osmanlı ve kaynameleri kendisini orta boylu, değirmi çehreli, büyük burunlu, iri şahane gözlü, enli ve çatık kaşlı, büyük dişli, seyrek sakallı, uzun boyunlu, geniş göğüslü, pençeleri kuvvetli, parmakları kalın ve uzun olarak tarif ederler. Vukuatın tetkikinden onun da babası gibi bilhassa teşkilatçı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Yeniçeri Ocağı onun zamanında kurulmuştur. Osmanlı Devleti'ni küçük bir beylik halinden çıkaran ve sonra bir imparatorluk haline getirmeye çalışan odur. Ermeniliğinin mühim bir kısmını sıhriyet yoluyla, akrabalık yoluyla yani çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti'ne kattığı gibi Hamitili'nin en mühim şehirlerini de satın almıştır. Yani bu Antalya civarı bölgesinde.
Evet.
Anadolu'da kendisine en mühim rakip olan Karamanoğlu'nu mağlup etmiş, Rumeli fütuhatı ise ilk hamlede kendisine Edirne'yi kazandırmıştır. Saltanatı sırasında hemen bütün Bulgaristan'ı da fethedip Osmanlı memleketlerine ilave etmiştir. Bizans onun zamanında Osmanlılara tabi ve vergi verir bir devlet haline gelerek bütün ehemmiyetini kaybetmiştir. Murat Bey çabuk karar verir ve çabuk harekete geçerdi. Daima ordusunun başında bulundurdu. Cenderil Halil, Hayrettin, Lala Şahin, Timurtaş Paşalar, Evranos Bey, Hacı İl Bey gibi ileri devlet adamları ve kumandanlar çeşitli muvaffakiyetlerinin başlıca amilleriydiler. 1. Murat Bey'i Osmanlı ve kaynameleri babası gibi dindar, dervişlere ve ulemaya hizmetkar olduğunu kaydederler. İmaret, tekke, zaviye ve içtimai tesisler kurmuştur. Hangi şehirde bulunsa cuma namazını cemaatle kılar ve namazdan sonra fakirlere sadakalar dağıtırdı. Bizans kaynakları bile onun fethedilen yerlerde kurduğu adil ve alicenap idare sayesinde halkın Bizans imparatorunu ve bu devlet hakimiyetini bir daha aramadıklarını kaydederler. Murat Bey'in bütün hareketleri hesaplı ve planlıydı. Fethedilen yerlerde derhal kuvvetli bir idari teşkilat kurar. Anadolu'nun Türk halkını bilhassa göçebe aşiretleri muntazam bir plan dahilinde oralara yerleştirirdi. Kendisi kanunlara fevkalade riayetkar olup yeni kanunlarla devletin bünyesini de takviye ederdi. Fütuhatındaki birinci prensibi evvela alınan yerlere iyice yerleşmek, buralarını ana vatan piyası haline getirmek, kuvvetlerini tensik ve tanzim ederek yeniden harekete geçirmekti. Bu yüzden daima muvaffak olmuştur. Bak, burası önemli İbrahim'ciğim. Ele geçirilen her yer bir vatan, ana vatanın bir parçası olarak görme geleneği Türklerde bu dönemden itibaren yerleşiyor.
Evet.
Bu hem iyi bir şey hem de devletin biraz güçsüz durumda olduğu dönemler içinde aslında çok iyi bir şey değil. Çünkü ana vatan olarak gördüğün için buradan vazgeçemiyorsun. Halbuki duruma göre bu fethedilen yerleri taktik bir geri çekilmeyle zaman zaman düşmana terk edebilmek devletin elini güçlendiren bir unsurdur. Ki mesela bunu daha önce de örneğini vermiştik yanılmıyorsam, Ruslar hareketine, Perestroika 80'lerin sonlarındaki İbrahim'ciğim, 91-92'de artık...
Perestroika ve Glasnost.
Glasnost, o dönemde yani Gorbaçov'a kadar onlar da vatan idrak ederlerdi şeyleri. Fethettikleri, yani girdikleri toprakları. Ki o dönemde yaşadım ben, yani o Türkiye Cumhuriyetlerde yaşadığım yıllarda Rusların ne büyük yatırımların olduğunu ağzım açık, yani biz babamla inanamazdık gözlerimizi İbrahim'ciğim. Türkmenistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da öyle büyük yatırımları var. Devasa fabrikalar, şehirleşme, şehir planları, her biri birer küçük Moskova. Yani buralara kalıcı olarak yerleştiğini düşünerek yerleşmiş Ruslar. Fakat tabii daha sonra Sovyet devrimini yapmakta onlar gecikmediler ve artık sırtında taşıyamadığı bu yükleri çekilip gerçek ana vatanına doğru Ruslar çekildiler. İşte biz zamanında onu yapamadık. Yani Yemen neresi İbrahim'cim ya? Yani evet. İstanbul neresi, Yemen neresi aşkına? Orası ana vatan olarak görürsen bütün o mülkü korumana imkan elbette ki yok. Yani bu korkunç bir şey, çok zor bir şey. Beyazıt Yakup Savcı adlı üç oğlu olmuştur. Savcı Bey babasına isyan ettiği için 1385'te öldürülmüş ve gözlerinin mil çekilmesinden müteessiren zaten vefat etmiştir. Beyazıt Yıldırım Bey kendi ölümü üzerine hükümdar olmuş ve Yakup Çelebi'yi izale ederek tahta müstakil kalmıştır. Gazi Hüdavendigâr 1389 yılında 1. Kosova Meydan Muharebesi kazanılmak üzereyken Miloš Obilić adlı bir Sırp asilzadesi tarafından şehit edildiğinde 67 yaşında bulunmaktaydı. Evet, bu kısım, bu nokta bu kadar İbrahim'ciğim. Tabii Osmanlı ordusunu o dönemde etkin bir savaş makinesi haline getiren, daha sonra da muvaffak bir güç haline getiren hiç kuşkusuz 1. Murat'a. Biz Hüdavendigâr diyoruz. İmparator demek aslında Farsça'da İbrahim'ciğim. Çarlar Çarı olarak anılır. Topkapı Sarayı'ndaki işte o Sırp despotuyla yaptığı yazışmalarda kendisine Çarlar Çarı olarak hitap edilir. Aslında kendisi büyük bir imparatordur İbrahim'ciğim. Bey olarak görünse de bizim tarihlerimizde.
Evet.
Ondan sonra tabii onun o Tuna mansabından güneye doğru yaptığı fetihler bir imparatorluk boyutunda hiç kuşkusuz.
Tabii Orhan Gazi'nin oğullarından bir tanesi. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin...
Aslında Süleyman Paşa vakitsiz vefat etmeseydi, altından düşüp vefat etmeseydi muhtemelen Süleyman Paşa olacaktı. Evet, o da çok muvaffak bir padişah olurdu İbrahim'cim, biliyorsun ki. Kesinlikle. Balkan fetihlerinde Süleyman Paşa deyince
çok atak bir
ruhları titreten bir isimdi.
Evet.
Aynen öyle.
Balkan Fatihi. Yani evet, Sultan Murat belki Fatih döneminden sonra gelen isimlerden biri olsaydı başka şekilde anılacaktı ama biz onu Hüdavendigâr olarak biliyoruz. Tabii bey diye hitap edilmesi de Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde, yani Orhan Gazi'den sonraki dönemde gelen padişahlardan biri, padişah olduğu için, onun oğullarından biri olduğu için bu şekilde hitap ediliyor.
Evet, evet.
Tarihte, Osmanlı tarihinde, Türk tarihinde önemli yere sahip isimlerden biri Sultan 1. Murat.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Tabii Osmanlı ordusu deyince ben giriş yaptım ama İbrahim'ciğim ne yapalım? Devam edelim.
Şunu soracaktım bu arada. Evet. Aslında hani ordunun kurulması, teşkil edilmesi, aktif bir şekilde kullanılması aynı zamanda Osmanlı Devleti içerisindeki kurumsallaşmanın da biraz bu dönemde başladığını da gösteriyor. Aynen. Değil mi?
Hiç kuşkusuz öyle İbrahim'ciğim. Çok güzel söyledin. Bütün Osmanlı kudretinin Avrupa'ya, tabii öncesinde diğer, Türk beyliklerine üstünlük sağlaması İbrahim'ciğim ve tabii çok kısa bir sürede dünyanın en büyük, gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından birini kurmalarının hiç kuşkusuz birinci sebebi düzenli bir ordu kurması Osmanlı'nın İbrahim'ciğim. Gerek Osmanlılardan önceki Türk devletlerinde gerekse Safeviler ve Akkoyunlar gibi Türk devletleri ki bunlar çeşitli sebeplerle Osmanlılarla çarpıştığını gördük defalarca işte konuları. Hı hı. Bunlar normalde aşiret kuvvetlerinden meydana gelirdi.
Evet.
Avrupa'da da aslında buna benzerdi. Avrupa'da da ordular tabii çoğunluk orada şunu altını çizmek lazım ki paralı askerlerden oluşuyordu. Ama genel olarak prenslerin, kontların ve düklerin yani o dönemdeki soyluların kendi bünyelerinde yani o dönemin feodallerinin kendi askerlerinden oluşuyordu ve paralı askerlerden oluşuyordu. Orhan Bey döneminde fetihler arttığından tabii babasının hani Osman Gazi'nin bıraktığı kısa bir süredeki misline ulaşan bir fetihler söz konusu olduğundan artık düzenli bir orduya yani aşiret birliklerinden ziyade düzenli bir orduya ihtiyaç duyulduğu açıktı. Hı-hı. Bunun üzerine vergi muafiyeti karşılığında Türk gençlerinden yaya ve müsellem yani müsellem dediğimiz atlı süvari birlikleri olarak bir askeri teşkilatın ilk ünivesi oluşturulmaya başladı. Hı-hı. Edirne fethedildikten sonra artık da bir köprübaşı yapıldıktan sonra Edirne Osmanlı Beyliği'nin Balkanlarda hızla tabii yayılmaya başladığını görüyoruz. Bu yaya ve müsellemler Türk kökenli yani Türklerden oluşan bu asker bu ordu asker ihtiyacını özellikle batıda hızla ilerlenmeye başlayınca karşılayamadığı görüldü. Devlet de giderek daha merkezi bir yapı kazandığından merkezde daimi olarak bulunacak hükümdarı ve başkenti muhafaza edecek bir askeri gruba ihtiyaç doğdu. Tabii Rumeli yönündeki fetihlerin genişlenmesiyle de elde edilen esirlerin sayıları da artıyordu. 1. Murat Han, Veziri Çandarlı Karahalil Paşa ile devlet adamları, kubbe altı vezirlerini İbrahim'ciğim bu konuda baş başa kafa kafaya verdiler. Ve bu devletin doğrudan ihtiyaç duyduğu merkezi orduyu bir zamanlar Romalıların, Roma'nın güçlü zamanında yaptığı gibi İbrahim'ciğim esirlerden oluşturmaya nasıl olur diye böyle bir karara varlar. Zaten kanun gereği esirlerin beşte biri hani o pencik derler. Halil Hoca onu pencik oğlanları olarak tarif ediyor. Hı hı. Pencik yani beşte bir. Penc burada şeyden Farsçadan gelen bir kelime. Evet. Beşte biri padişah hakkı olduğundan zaten uç beyleri ve akıncılar kendi akınları esnasında da elde ettikleri esirlerin beşte birini zaten padişaha ayırıyorlardı. Bu bir artık bir kanunlaştırıldı İbrahim'ciğim. Bu durum kanunlaştırıldı. Savaş esirleri doğrudan Edirne'ye gönderilecekti. Fakat tabii şu konuşuldu. Doğrudan merkeze gönderilmeden önce bu savaş esirlerinin hizmette Osmanlı ordusuna hizmet edebilecek duruma gelmeleri için bunların gençlerinin Anadolu'daki Türk ailelerine verilerek burada Türkçeyi, İslam'ın esaslarını yani bir önce tabii Müslüman olmalarını sağlanması için Türk ailelerinin yanına verilerek burada hem İslam'ın esaslarını hem de Türkçeyi öğrenmeleri düşünüldü. Kısa sonra da bu sürede aynı zamanda da muvaffak olan bir girişim olduğunu görüyoruz. 3-4 yıl gibi kısa bir sürede ilk denemelerden sonra gelen esirlerin İbrahim'ciğim sadık oldukları çoğunluk samimi şekilde hakikaten de İslamiyet'e gönüllerinin ısınmış olduğu görüldü. Bunun üzerine İbrahim'cim bu karardan sonra bu artık Kapıkulu ocaklarının temelleri bu şekilde oluşturulmuş oldu.
Evet.
Fakat biz bunun 1402'deki bu Ankara Savaşı felaketinden sonra tabii Timur'a karşı buradaki mağlubiyetten sonra hiç kuşkusuz seferlerin batıya karşı seferlerin artık azaldığını görüyoruz.
Hı hı.
Seferler azalınca zaten hani Çelim Mehmet Han zaten ülkenin birliğini sağlayabilmek için verdiği mücadele esnasında elbette ki bu dışa tabii hudut dışındaki elbette ki fetihler azalacaktı.
Hı hı.
Bunun üzerine İbrahim'cim dediler ki yani bu artık esir pek olmuyor. Bunun üzerine yeni bir Türk tarihinde ilk defa görülecek yeni bir uygulama başlattılar. Yine eski Roma'da görülen bir Roma menşeli bir uygulama. Bünyedeki Hristiyan çocuklarını tıpkı savaş esirlerinde olduğu gibi devşirmeye karar verdiler. Yani bu usul aslında doğrudan birinci Murat döneminde başlamıyor İbrahim'ciğim. İşte bu Çelim Mehmet Han döneminde ilk bu şeylere başlıyorlar. İlk bu doğrudan uygulamaya başlıyorlar. Bunu bir kanun sistemine oturtuyorlar. İkinci Murat'ın Fatih Sultan Han'ın babası ikinci Murat Han'ın döneminde bu artık bir şeye oturuyor. Kanunlaşıp sisteme oturuyor. Kapıkulu ocakların ihtiyaçları önce tespit edip listeleniyor. Daha sonra Divan-ı Muayna bu ihtiyaçlar bildiriliyor.
Hı.
Ve buna göre bölgedeki yakın bölgelerdeki Hristiyan ailelerinin kimi kaynaklarda 7, kimi kaynaklarda 8 ila 9 ila 20 yaşı arasındaki gençleri devşirilmeye başlanıyor İbrahim'cim. Tabii bu devşirmede öncelikle ailelerin iknası
önemli. Zorla cebren alınan çocuklar getirilmiyor değil mi?
Şimdi onu da demeyelim de İbrahim'cim şöyle diyelim. Aileler ikna edilmeye çalışıyor. Çünkü bu çocukların hani köylü çocuğu ya da bir balıkçı çocuğu bunun ufkunun ne kadar geniş olabileceği Türk ordusuna katıldıktan sonra özellikle devşirme olarak katıldıktan sonra ne kadar ufkunun açık olabileceği devlet idaresinden tut askeri olarak çok büyük yüksek makamlara gelebileceği askeri makamlarda olmasa devlet makamlarında ilerleyebileceği ailelere ikna edilmeye çalışılıyor. Ama bu sistem tabii işliyor yani gönüllü de olsa gönülsüz de olsa bu neticede bu insanlar çok rahat yaşıyorlar İbrahim. Yani bir başka hani Katoliklerin de yaşayamayacağı hayal bile edemeyecekleri özgürlükle yaşıyorlar.
Hı-hı.
Tabii ailenin bütün çocukları da değil yani. Şimdi bak şimdi bu Yeniçeri Kanunu'nda seçiliyor İbrahim'cim. Bak şimdi bununla ilgili Yeniçeri Kanunu'ndan bir küçük bir kısım okuyayım.
İsterseniz abi bir ara verelim. Aranın ardından buradan devam edelim. Ben sormak istiyorum size. Yani niye Türk Osmanlı Devleti ordusu niçin Türklerden seçilmedi? Bunun kuşkusuz bazı sebepleri var. Bunları da inşallah aradan sonra siz bu parçayı, paragrafı okuduktan sonra sormak istiyorum. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Osmanlı ordusunun nasıl teşkil ettiğini, hangi aşamalardan geçtiğini ve süreç içerisinde nasıl oluşturulmaya çalışıldığını konuşuyorduk. Buradan inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu bununla ilgili kanunnameyi okuyacaktı. Oradan devam edeceğiz. Buyursunlar abi.
Papaz oğlunu ve kafir arasında aslı iyi olan kafirin oğlunu alalar. İki oğlu olanın birisini alalar. Babası ve anası ölüp yetim kalan oğlanı almayalar. Yüzü aç ve edepsiz olur. Sığırtmaç ve çoban oğlunu dahi almayalar. Zira onların her biri dağda büyümüşlerdir, edepsizdirler. Kel oğlanı almaya, fodul ve geveze olur. Aceleci oğlanı almayalar, kıskanç ve inatçı olur. Sureta, taze şeklinde olan köse oğlanı alınmaya, fitne ve fesat ehni olduğundan başka düşman gözüne ufak gelir. Doğuştan sünnetli olan oğlan alınmaya, Türkçe bilen ve kafirdeyken evli olan oğlan alınmaya, yüzü gözü açık olur ve evli olan ise padişah okul olmaz. Sanat ehli olan oğlan dahi alınmaya, zira sanat ehli olan maaş için bela çekmez. Çok uzun boylu olan oğlan alınmaya ahmak olur. Çok kısa boylu olan alınmaya fitne ehli olur. Orta boylu alınmak gerektir. şeklinde böyle bir kısa bir bölüm bu. Böyle bir ilginç ama bana ilginç geldi orası İbrahim'cim. Öyle
yani,
bir betimleme yapmışlar.
Siz bu şeyleri kanundan bir okurken aklıma Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetname kitabında insan profillerini aktarıp yani profil kişilik karşılaştırması
evet.
yaptığı bölümler
Evet,
geldi.
Aynen öyle.
Demek ki bunun şeyi var, hakikati var ki Osmanlı İmparatorluğu da bunları uygulamış. Peki abi şimdi yani siz değindiniz ama biraz daha detaylandırmak için soruyorum açıkçası bunu. Çünkü insanların aklına hep bu geliyor. Yani işte Osmanlı Devleti doğuya, Anadolu'ya yüzünü çevirmiş. Daha doğrusu yüzünü batıya çevirmiş. Anadolu'ya sırtını dönmüş. Bütün yatırımlarını Balkan coğrafyasına ve batıya yapmış. Anadolu'ya pek ilgilenmemiş. Hatta Türkleri de sırtını dönmüş ve işte kurduğu devşirme sistemiyle kendi idarecisini seçmiş. Ordusunu işte topladığı yabancı uyruklu kişilerden oluşturmuş filan gibi bir şey var. Sorgulama biçimi var.
Evet.
Böylesi bir tespit, böylesi bir tenkit var açıkçası. Şimdi
evet.
Şunu biraz detaylandıralım bence. Osmanlı Devleti niçin ordusunu, ki ordu hani bir devletin şeyidir, namusudur yani. Devletin sınırlarını
evet.
koruyan, topraklarını koruyan, hele ki o dönemde devleti için kanını dökmeye, canını vermeye hevesli bir gruptan bahsediyoruz. Osmanlı Devleti niçin ordusunu Türklerden oluşturmadı?
İşte aslında ordunun ana kuvvetleri Türklerdendi.
Hı hı.
Yani Yaya ve Müsellemler, yani Yaya ve Atlılar, bunlar daha ilerleyen dönemde Azaplar, bunlar Türklerdendi, eyalet askerleri falan. Fakat şimdi Edirne'nin fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin bu Balkanlarda yayılma hızı artınca bu Yaya ve Müsellemler asker ihtiyacını karşılayamadığı düşünüldü. Özellikle de merkezden bu askerlerin uzaklaşması tehdit algısını, başkentler üzerindeki tehdit algısını yoğunlaştırıyor. Bunun üzerine doğrudan padişaha bağlı olacak. Ha evet, burayı söylemedik, haklısın İbrahim'cim, şimdi orayı unuttum belirtmeyi. Şimdi devlette merkezi bir yapı kazandığı için merkezde daimi olarak bulunacak, hükümdara doğrudan bağlı olacak hiçbir geçmişte ailevi kökeni, bırak büyük aileleri, bırak büyük hanedan ailelerini, doğrudan Türk tebaasından olmayan bir askeri grup düşünüldü. Yani o bu grup Yeniçeri Kapıkulu olarak pek bilinmez. Hep Yeniçeri Teşkilatı olarak geçer. Yeniçeri Teşkilatı olarak planlandı. Ve bir numaralı Yeniçeri baba, yani ocağın babası olarak da görülürdü, adlandırılırdı. Bir numara Yeniçeri padişah yazılırdı Yeniçeri defterinde. Onun ardından ailevi köklerini yitirmiş, hiçbir Türk tebaasına, yani devlet içinde olan hiçbir merkezi kurucu tebaaya ait olmayan unsurlardan padişaha bağlılıkları tartışılmaz askeri bir grup oluşturması düşünüldü. Tabii geçmişte de kötü örnekler çok yaşandığı için İbrahim'ciğim, hani bu 16 Türk devletinin tamamı aşağı yukarı bu kardeş kavgalarından, bu da yerli hanedanların birbirlerine girmesi. Yerli hanedanlar nasıl güçleniyor? Hanedan nasıl oluşuyor İbrahim'ciğim? Savaşta büyük başarı gösteren ailelere tımar ve zahmet veriyorsun.
Hı hı.
Bunlar onun üzerinden birkaç kuşak boyunca iyi asker ve devlet adamı çıkardığı zaman o ayrı bir güç olduğu gibi zaten bir kurucu güce dönüşüyor. Eski programlarda konuştuk.
Evet.
Osmanlı'nı onu oluşturan o Evranos beylerden Hacı İlbey'e kadar bu ailelerin nasıl güçlendiği ve bunların kurucu güç olarak kendilerini bir nevi Osman Gazi ve oğullarına açık olarak bir alternatif olarak gördükleri, hatta zaman zaman da aba altından sopa göstermekten çekinmediklerini biliyoruz.
Hı
hı. Bu yüzden bu Yeniçeri Teşkilatı doğrudan padişaha bağlı, onları padişahı canı, malı, kanı bilecek, sonuna kadar savunacak. Padişahın da tabii onları her ortamda kayırdıklarını da biliyoruz padişahları.
Evet.
Böyle bir kapalı ve mutlak bağlı bir yapı düşünüldü ve bu oluşturuldu İbrahim'ciğim.
Tabii ki Osmanlı Devleti'nin yüzlerce yıl başarılı olmasında bu sistemin hiç kuşku yok,
hiç
çok ciddi katkısı var. Yani şimdi yine geçmişe bakıyoruz. İşte Yıldırım Bayezid Han iktidarı döneminde, saltanatı döneminde Anadolu'daki beylikleri Osmanlı Beyliği'ne, Osmanlı Devleti'ne katıyor. Fakat Timur'la gerçekleştirdiği Ankara Savaşı sonrasında beylikler tek tek bağımsızlıklarına kavuşuyor. Yani bir şey de var. Yani Türk toplumunun liderliği meselesi de var Türk beylikleri içerisinde. Dolayısıyla
yani şimdi Osmanlı Beyliği en son bölgeye gelen en son kurulan beyliklerden evet. bir tanesi. Bir Karamanoğulları, bir Germiyanoğulları, bir Aydınoğulları, ya bir Karesioğulları, bunlar zaten Gaza beylikleri.
Tabii.
Karesi ve Aydınoğulları özellikle, Germiyanoğulları keza öyle. Zaten bunlar Gaza bayrağını Osmanlı'ya bırakırken zaten zorluk çekiyorlar açıkçası. Hmm. Zaten çatışmalar oluyor. Aydınoğlu Umur Bey'in Orhan Gazi'ye yaptığı şeyi biliyoruz ki zaten Bizans'ın iç teşkilatını çözmüş ki Kandı Kuzenoslar'ın yanında ol diyor.
Hmm.
Yani o yüzden bu liderlik meselesi çok güzel senin altını çizdiğin şekliyle tartışmalı vaziyetini koruyor daha kuruluş döneminde İbrahim'ciğim.
Evet.
O yüzden böyle bir çok önemli.
Dolayısıyla Türklerin tamamı Türklerden müteşekkil bir ordunun da ileride problem çıkarma ihtimali düşünülerek muhtemelen böyle bir yol izlendi ve bu yolda da sonuç olarak baktığımızda başarılı olunuyor. Ta ki 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı tarihe kadar değil mi?
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim.
Evet.
Bu devşirme işlemi de şöyle oluyor. Bundan tamamen Yeniçeri ağası, en kıdemli Yeniçeri ağası sorumlu tutuluyor. Herhangi bir sorun ve yolsuzluğa, ikna noktasında taşkınlığa sebep olunmaması için İbrahim'cim bölgenin, o yani devşirmeye olarak tespit edilmiş bölgenin soyluları devşirme esnasında hazır bulunuyorlar. Bütün o ileri gelenler.
Hmm.
Aynı şekilde dini ileri gelenleri, bölgenin papazı, rahibi hazır bulunuyor. Ve kilise defteri açılıyor İbrahim'cim. Vaftiz defteri açılıyor.
Evet.
Buna göre bu çocukların aileleri soruluyor, soruşturuluyor. Yani doğrudan din adamlarından ve soylulardan. Hangilerinin devşirmeye daha uygun olabileceği, bütün bunların, bu çocukların ana babaları, bunların adları, kökenlerine bakılıyor. Mesela devşirilecek olan bu çocukların o köylerde, o bulundukları şehirlerde, o aileler herhangi bir isyana karışmış mı? Herhangi bir eşkıya takımından mı? Mesela kanunsuz takımından mı? Kopuk takımından mı? Bunlar o ailelerin şeyi araştırılıyor. Yani illa bir çocuk tamamen fiziki görünümü çok sağlam, çok güçlü diye değil, bu çocukların genel olarak ailevi durumlarına bakılıyor. Kanunsuz olan insanların çocukları bu şekilde devşirilmiyor. Bu çocuklar genel olarak bölgelerden İbrahim'cim tespit edildikten sonra yüzer ve iki yüzer kişilik gruplar halinde, bu acemi bu çocuklar o eminin nezaretine bırakılıyor, İstanbul'a gönderiliyor. Bu şey için tabii yolculuk için de tüm harcamalar bölgenin ileri gelenlerinin soylularından alınıyor.
Karşılanıyor.
Tabii şimdi yolculuk esnasında zaman zaman bu çocukları kaçırmak, çocuğu kurtarmak için diyelim, kurtarmak ne kadar doğru bir kelime tabii bilemiyoruz. İçin zaman zaman girişimlerde de bulunduğu olmuyor değil. Tabii bu noktada Yeniçeri ağası sorumlu. O konvoylar çok titiz bir şekilde koruluyor. Bunlar hemen İstanbul'a getirilir getirilmez ya da öncesinde Edirne'ye getirilir getirilmez İbrahim'ciğim. Bunlar sünnetleri yapılıyor.
Hı-hı.
Ve şehadet ederek tabii bunlar Müslüman
oluyorlar.
Oluyorlar. Kapıkulu Ocağı'na girecek özelliklere sahip olan bütün bu çocuklar acemi oğlanı adıyla, tıpkı daha önce esirlere uygulandığı gibi, genç esirlere uygulandığı gibi İbrahim'ciğim, bunlar Türk köylerine gönderiliyor. Bunlar burada hem Türk geleneklerini, göreneklerini ve İslam eğitimlerini tamamlıyorlar. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'nın ihtiyacına göre bunlar dönem dönem ocağa kayıtları yapılıyor. Tabii padişahın doğrudan sarayında çalışabilecek ve Kapıkulu süvarisi olabilecek. Onlar, yani bu Kapıkulu süvarileriyle Yeniçeriler arasında daima bir çekişme olmuş İbrahim'ciğim. Cavheci bir çekişme var. Bir itiş kakış var aralarında. Gizli zaman zaman, gizli zaman zaman açık. Kapıkulu süvarilerinin biz padişahlara, şimdi ilerleyen kısımlarda, dönemlerde göreceğiz muhtemelen, daha sadık kaldıklarını görüyoruz. Zaten bir söz de vardı. Neydi o? Atlı kul isyankar olmaz gibi böyle bir söz vardı da. Aklıma gelirse daha sonra söylerim İbrahim'ciğim. Bunlar daha seçkin bir tabaka oluşturuyorlar Kapıkulu süvarileri. Bunlar tabii bu hem sarayda hem de bu Kapıkulu süvarisi olacaklar. Ve bunlar iç oğlanı olarak nitelendiriliyorlar ve İstanbul Edirne'ye de Galatasaray ve İbrahim Paşa saraylarına İstanbul'da İbrahim'ciğim bunlar gönderiliyor. Burada ortalama 2 ila o çocuğun kapasitesine, yeteneğine göre 7 yıllık ortalama bir eğitimden sonra padişah ya doğrudan sarayda bir devlet adamı olacak şekilde yetiştiriliyor. Ama daha böyle askeri sağlık olarak fizik açısından daha uygun olanlar da bunlar süvari ocağına, Kapıkulu süvari ocağına kaydediliyorlar. Tabii biz Kapıkulu deyince en çok tabii piyade olarak vazife gören bu Yeniçeriler akla geliyor İbrahim'ciğim. Öncesinde Edirne'de, bunlar daha sonra da İstanbul'da Yeniçeri haneleri var İbrahim'ciğim. Bunlar buralara yerleştiriliyorlar. Tabii bunlar Osmanlı askeri teşkilatının her dönemde kurulduklarından sonra, sen de dediğin gibi o 1826'ya kadar, yani lağvedildikleri döneme kadar hiç kuşkusuz Osmanlı ordusunun en vurucu gücü haline geliyorlar ki bozulma aşamasından önce, bilhassa kuruluş döneminde, yükseliş döneminde Yeniçerilerin katkıları reddedilecek gibi değil İbrahim'ciğim. Reddedilemez, tartışılmaz yani.
Tabii.
Fakat bu Şehzade Beyazıt isyanı, bu Kanuni döneminde meydana gelen bu isyandan sonra İstanbul dışına da ilk defa asayişi sağlayacak 300'er, 500'er kişilik Yeniçeri taburları oluşturuluyor. Bunlara gidecekleri bölgelerdeki dili bilmeleri isteniyor bunlardan.
Hı hı.
Bunlar merkezdeki Yeniçerilerden biraz, bunların biraz daha seçkinleri, bölge halkının psikolojisini de anlayabilecek olanlar, biraz daha olgun olanları tercih ediliyor. Tabii bu Yeniçeriler çok talimli askerler İbrahim'ciğim. Hani son dönemlerindeki gibi hani göbeklerini salmış, hani ticarete atılmış, hı, hatta evlenmiş falan değil. Bunlar zaten bekar insanlar. Çok şeyden itibaren, ilk gençliklerinden, ocağı kabul ettiklerinden itibaren savaş sanatında çok yetenekli birer hale getiriliyorlar bunlar. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han dönemiyle birlikte bunlar artık tüfeğin irisi olan o arkebüzleri de kullanmaya başlıyorlar. Ya o şey deniyor, arkebüzleri de İbrahim'cim biliyorsun, o seyyar top deniyor. Üç, bir iki şeyi var, böyle bir ikili bir ayağı var, bunu namluya onu takıyorsun. Fakat şimdi tabii bunların kıyafetleri, kılık kıyafetleri de, bunlar seçkin asker. Çok da şık olduğu için bunlar ateşli silahların biliyorsun doldurulması falan İbrahim'cim. Hele o ilk dönem arkebüzlerin doldurulması, taşınması ağır, doldurulması zor. Ateşlendiği zaman o dönem barut çok duman yapıyor. Aynı zamanda da barut payı o tablasından şeyin, tüfeğin çok sıçrıyor. Bunlar tabii üstte başlarını kirletiyor. Kötü kokmalarına sebep oluyor. Bunlar Yeniçeriler diyorlar ki bizim gibi seçkin birliklerin böyle kaba bir hem de atıl bir silahla işimiz olmasın. Bunları azaplar kullansın. Türk askerleri kullansın. Biz okla, mızrakla, kılıçla devam edelim istiyorlar. Fakat tabii zaman geçtikçe ateşli silah teknolojisi çok hızlı geliştiği, bir de tabii o dönemde Türkler, Osmanlı bu noktada teknolojide başı çektikleri için kısa sürede onlar da buna tabii rağm oluyorlar, Fatih'in bu isteğine. Ama ilk başta bir direnişleri biraz trajikomik bir şekilde söz konusu. Tabii İbrahim'ciğim hep Kapıkulu süvarileriyle bu şeyin Yeniçerilerin arasını ilk açan mesele bunların atlı olmaları değil. Hı-hı. Bunların maaş itibariyle Kapıkulu süvarilerinin biraz daha üst konumda olmaları.
Evet. Bugünün de bugünün de klasik tartışma konularından biri budur abi.
Evet. Evet, evet. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Bunlar mevki ve maaş noktasında kimi Yeniçeriler Kapıkulu süvarilerine geçmek istese de bunlar ilk çocukluklarından itibaren süvari olarak yetiştirmek ayrı bir şey İbrahim'ciğim. Yani hmm, at üzerinde savaşmak, piyade olarak savaşmaktan hiç kuşkusuz çok daha farklı bir şey. Bu yüzden şimdi bir de padişahın yakınında hep bu şeyler var. Atlı şeyler var, birlikler var. Bunların dolayısıyla bunların devlet adamları üzerindeki nüfuzları da Kapıkulu süvarilerinin nispeten yaylara göre tabii farklı oluyor. Fakat tabii süvariler atlı birlikler, neticede bunların atlarına bakmaları lazım. O yüzden bunların nüfus olarak ağırlıkları İstanbul'un biraz taşrasında. Yani çünkü atları çok sayıda at bakılacak İbrahim'ciğim. Tabii tam da sarayda olacak iş değil bu.
Hı hı.
İstanbul'un merkezinden dışarı doğru biraz yerleşiyorlar Kapıkulu süvarileri. Ve Edirne ve Bursa gibi tabii meraların, otlakların çok olduğu yerlere de bunlar yerleştiriliyorlar. Tabii padişahın yanında olan Kapıkulu süvarilerinin o yüzden kıymetleri daha da artıyor. Çünkü bunların ağırlıkları dışarıda olduğu için, İstanbul dışında oldukları için,
evet,
padişahın gözünde şeyler iyice kıymetli ve daha güvenilir bir yapıda oluyorlar. Tabi bu Yeniçeriler tarafından da biliniyor. İlerideki sorunlarda hep bu ilk başta sorun gibi görülmeyen ama sıkıntılar biriktikçe o ufak birikimlerin biraz tabii yanardağa dönüşeceğini biliyoruz zaten ki şimdi bu konuyu işlerken de zaman zaman bunları göreceğiz.
Abi programımızın sonuna geldik. İsterseniz tamam. Burada kalalım bir sonraki bölümde.
Tamam oldu İbrahim.
İnşallah bu konuyu konuşmaya devam edelim.
İnşallah.
Osmanlı ordusu çünkü önemli, ordu devletini oluşturan en kritik saç ayaklarından bir tanesi.
Bunu uzun uzun işleyelim İbrahim'cim bu konuları. Çünkü bu isyanlar nasıl çıktı, ne oldu, neticede orduyla ilgili bu hususlar ehemmiyetli.
Hele özellikle yani işte 16. 17. yüzyıllarda sürekli bir isyan meselesiyle karşı karşıyayız Osmanlı Devleti'nde. Bunları anlama açısından Osmanlı ordusunu anlamak oldukça mühim. Çok teşekkür ederim abi.
Ben teşekkür ederim Can.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Tarihin Denileni Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Değerli Okay Tiryakioğlu'yla, tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu'yla birlikte bu programımızda Osmanlı ordusunu konuşmaya başladık. İnşallah bundan sonraki birkaç program bu konuyu değerlendirmeye, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.